Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Değerli dinleyenler, Kur'an'daki Şahsiyetler programında şahsiyetimizin oluşmasındaki bir başka basamağı bugün sizlerle birlikte okuyacağız inşallah. Gâşiye Suresi. Bugün bizim için bir kişilik verecek, bize bir şahsiyet öğretecek, karakterimizi yeniden yapılandıracak bir başka surenin önündeyiz. Mekke toplumunda ilk Müslümanları, ilk dönem o can insanları gerçekten İslami bir karakter üzere yuğuran surelerden bir tanesi. Gâşiye Suresi. Hayat bazen iyi bir soru sorabilmektir. Ya da İyi sorulmuş, sıkı sorulmuş bir soruya anlamlı bir cevap verebilmektir. Bundan mıdır bilmiyorum. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah-u Teala'nın Kur'an'ın içerisinde sorular sorduğunu ya da sorulmuş sorulara cevaplar verdiğini görüyoruz. Bazı sureler de böyle. Şu an karşı karşıya olduğumuz sure gibi soruyla başlıyor. Sorunumuzu değiştirmek istercesine. Sanki insanlar neyle uğraşıyorsunuz? Problemleriniz neler? Neyi kafaya takıyorsunuz? Gönüllerinizdeki bunalımların aslı, astarı var mı? Gelin bundan sonra sorun edecekseniz işte size sorun. Bunu konuşmalı. Bunu düşünmeli, bunu mesele etmelisiniz dercesine başlıyor sure. Elem tera'da olduğu gibi, eraeyte'de olduğu gibi. Burada da hel etake hadisul gâşiye diye başlıyor suremiz. İnsan suresi de böyle başlar. Hel diye başlar. Bir sorudur böylece zihnimizde. Allah-u Teala'nın oluşmasını istediği fikri içinde barındıran bir soru. Hatırlarsanız dün okuduğumuz Zariyat suresinde de Allah-u Teala İbrahim aleyhissalatü vesselamın o şerefli misafirlerini konu eden bölümde de öyle başlamıştı. Sana İbrahim'in o şerefli misafirlerinin haberi geldi mi diye Allah-u Teala sormuş. Ve olayı anlatmıştı. Şimdi o soruyla dünyasında peygamber hayatlarından bir kesit oluşan, peygamberi bir derdi kavrayan mümin kişilik, bugün bir başka soruyla gündeminde yine ahiret manzarası, cennet cehennem tasviri ya da oraya gidecek insanların özellikleri beliriyor. Ve Allah-u Teala soruyor. Hel etake hadisul gâşiye. Sana örten, bürüyen, kaplayan o kıyametin haberi, hesap gününün o dehşetli her şeyi kuşatan hadisenin haberleri, sözleri geldi mi? Onu sen anladın mı? Bildin mi? Bu haber senin zihin dünyanda, gönül dünyanda ya da bugüne kadar haber diye bildiğin şeylerin üstünü örten, kapatan o bilgi atmosferinde bu haber sana geldi mi? Neler var haberlerimiz? Tüm bu haberleri silen, bütün haberlerin üzerine geçen şok edici bir gelişme. Son dakika ama hep dakika haberi. Sürekli tekrar eden, hep bilinmesi gereken bir haber. Ölüm var, hesap var. Ve kıyamet ve cennet ve cehennem var. Haberlerin ötesinde bir haber. İşte o haber sana geldi mi? Kur'an'da kıyameti anlatan pek çok kelime var. Bunlardan bir tanesi de gâşiye kelimesi. Perde gibi bir mana ifade edebilir. Perdeleyen, örten, kapatan, kaplayacak, kuşatacak bir haber. Gözlerimizdeki perdelerin açılıp hakikati tam manasıyla göreceğimiz ama kendini hakikat diye yutturmaya çalışan batılın örtüldüğü bir haber. Evet, bugün batıl bütün hegemonyasıyla yalan yanlış haberler kendilerini esas haber tavrıyla nasıl dünyamızda tutuyor ise, kıyameti bildiğimizde Kur'an'la birlikte ahiret, hesap, cennet, cehennem düşüncesini kavrayabildiğimizde o bütün haberler bir anda bayatlayacak, geçersiz hale gelecek, önemsiz hale gelecek ve her nereye bakarsak bakalım o gözle, kıyamet gözüyle bakacağız. Evlilik anlayışımız bir anda değişecek. Başkaları örtülecek ve hesaba dayalı bir evlilik oluşacak. Ticaret anlayışımız tamamen değişecek. Hesap günü endişesiyle başka tür bir ticaret anlayışı hakim olacak hayatımıza. Öyle umuyoruz, öyle biliyoruz. Kitap bunu öneriyor. Ha biz böyle olduk mu? Eğer olamadıysak, beceremediysek, bizim hayatımıza bu tür bir gelişme peydah olmadı, meydana gelmediyse, kitap okuyuşumuzla ilgili bir problem olsa gerek. Ya da kitabı algılayışımız, onu hayatımıza koyuşumuzda bir yanlışlık, bir tutarsızlık var demek. Örten, bürüyen haber geldi mi? Allah-u Teala o haberin ayrıntıları ile ilgili bilgi vermiyor. Ama hemen o gün bir manzara sunuyor bizi ilgilendiren. Vucuhun yevme izin haşya. O gün öyle yüzler var ki korkmuş, perişan olmuş, ürkmüş. Birkaç ayet bunun özelliği anlatılır. Sonra Allah-u Teala der, vucuhun yevme izin naime. O gün öyle de yüzler var ki pırıl pırıl nimetten şavkıyor. Şimdi bu iki yüz anlatılacak bize. İki karakter, iki veçe, iki yön. Niye yüz? Çünkü yüz bütün bedenin ifadesi, vitrinidir. Hayatımızdaki mutluluk, içimizdeki coşku, beğeni ya da mahvoluş, helak oluş yüzde tebarüz eder. Kendini ortaya kor, belirir. Bundan dolayı Allah-u Teala herhalde ki yüz diyor. O gün öyle adamlar, öyle adamlar var da denilebilirdi. Ama özellikle nimetin o şavkıdığı ya da bela ve musibetin kapkara bir gece gibi konduğu makam olan, makar olan yüz tanıtılıyor. Öyle değil midir? Yüzünden bellidir, gözünden bellidir insanların durumlarına ne olduğu. İşte o gün yüzler var. Öyle yüzler ki korkmuş, haşya, perişan. Haşyet dünyada onun lügatinde yoktu. Sözlüğünde Allah'tan korkmak, Rabbine karşı saygılı olmak, Allah ile birlikte bir hayat kurma endişesi, hassasiyeti, böyle kelimeler yoktu onun dünyasında. Ama şimdi kıyamet manzarası karşısında cehennemi gördüğü anda haşyet kaplıyor, titriyor, perişan, ürkmüş, kapkara kesilmiş Kur'an'ın başka yerlerinde okuduğumuza göre suratı. İşte o gün öyle yüzler var ki haşya, korkmuş, bitmiş. Çünkü amiletün nasibe, çalışmış, çabalamış, gayret etmiş, iş çıkartmış, bütün ömrü emekle geçmiş ama nasibe, nasipsizmiş, hiçbir şeye uğramamış, kendisiyle bir nimet bağı kuramamış, çabalamış ama bu çabası sadece dünyevi nimet olarak kendisine bir şeyler getirmiş. Öte yandan yevme izin denen o güne göre bir bağ, bir nimet bağlantısı oluşturamamış. Çalışmış, ameli boşa gitmiş. Gayret etmiş, gayretleri hiçbir şey ifade etmemiş. Çünkü kazmayı yanlış yere vurmuş, küreyi yanlış yere çalmış, direksiyonu yanlış yöne kırmış, yanlış yerde hız yapmış, terlemiş ama boşa terlemiş. Çünkü orada olmaması gerekiyormuş. Koşmuş, boşa koşmuş, çünkü koşmaması gereken yerde koşturmuş, durması gereken yerde koşmuş, koşmaması gereken yer, durması gereken yer, hepsi Allah tarafından belirlenmeliymiş. Ama o, amellerini kendine ayarlamış, kendine göre belirlemiş, ilahlarına göre, putlarına göre, Allah yerine edindiği varlıklara göre, ideolojilere göre, fikir yapılarına göre belirlemeye kalkmış. Bundan dolayı çalışmaları boşa gitmiş. Peki ne olacak? Tasla naran hamiye, o bir ateşe yaslanacak şimdi. Öyle bir ateş ki, evet, görkemli bir ateş, istekli bir ateş, kızgın bir ateş, hamiyetli, coşkulu ve ürkek değil, korkak değil, etkili, yetkili, nereye varmak istediğini bilen bir ateş. Evet, o ateşe girince su ihtiyacı çok. Yanacak, kavrulacak, tüska min aynin aniye. Ona su içirilecek ama kaynar bir pınardan içirilecek. Bir pınardan ona su verilecek ama o kaynar su olacak. Leyse lehum ta'am. Acıktığında ona yiyecek de yok, ta'am da yok. İlla min dari'a. Ancak diken var, kupkuru, boğaza çöken. La yusminu ve la yugni min cu'. Ne açlığı gideren ne de şöyle semizleştiren. Hani bir şeyler atıştırırız bazen, açlığı yatıştırmak adına, karnımızdaki o gurultuyu gidermek adına belki bir şeyler atılır. Doymaz insan ama idare eder, eh işte. Ama cehennemde yedirilen o diken ne boğazdan aşağı iner ne ki tükür dışarı çıkar. Yemek olarak hiçbir nimet ifade etmediği gibi aynı zamanda belanın ta kendisidir. Yakar, perişan eder, boğazı parçalar, mideye çöker. O öyle bir yiyecek, açlığı da gidermez. İşte kısa bir fotoğraf. Bir yüz perişan, korkmuş çünkü yaptıkları boşa gitmiş. Onun uğrayacağı bela, onun cehennem azabı bu kadarlıkla tanıtılıyor bize. Bir aralıktan bakma izni verildi. İşte oradan görüyoruz Allah-u Teala'nın gör dediği yerden. Şimdi birisi daha, vucuhun yevme izin. O gün başka yüzler de var. İşte onlardan birisinin fotoğrafı, birisinin tanıtımı. Nedir o yüz? Naime, şavkıyor, pırıl pırıl, nimetlerin eseri yüzünde belirmiş. Evet, dopdolu, mutlu. Gerçekten, çünkü lisa'yihe razıye. Gayret etmiş, çalışmış, sa'y etmiş. Safa Merve arasındaki koşuya sa'y diyoruz. Hazreti Hacer'in yaptığı çaba. Hani o, Zemzem adına yapmamıştı koşusunu. Sadece evladına ve kendisine su bulmak adına Allah'a tevekkülünün bir eseri olarak. Çünkü İbrahim aleyhisselam onları o kupkuru ortamda bırakıp giderken sizi Allah'a bırakıyorum demişti ya. O bunun bilgisiyle fakat çabalamasının gerekli olduğunu bilerek Safa ve Merve tepeleri arasında koşmuş. O arada bir yerde bir şeyler aramıştı. Ama onun bulduğu su ne Safa'da ne Merve'de oldu ya ki İsmail'in parmakları arasındaydı. Şimdi bu koşunun adına sa'y diyoruz ve 7 kere yapılır sonsuza dek bir çaba ifadesi olarak, onun sembolü olarak. İşte mümin de nimetlerin şavkı yüzünde olan o İslam eri de çabalar, sa'y eder, koşar. Onun hayatı hep Safa Merve gibidir. Hep Safa ile Merve arasındaki bir hayat yaşar sanki. Onun derdi hep Allah'ı razı etmektir çünkü. Dükkanla ev arasında gitse gelse de ya da cadde, sokak bir yerlerde dursa da odadan odaya geçse de hayatı hep Safa Merve arasındaki bir sa'y gibidir. Çünkü Rabbini memnun etme için çabalamaktadır. Bütün amellerindeki hedef Rabbi razı etmek olunca onun sa'yinden, çabasından, koşusundan, mesaisinden razı olunmuştur. O Allah da ondan razı olarak, memnun olarak cennete dahil edilir de fi cennetin aliye. Onlar cennettedirler. O adam cennettedir. O mümin er cennettedir. Aliye yücedir cennetleri hem de. Makam mevki olarak, fiziksel konum olarak, rütbe olarak da yücedir, yüksektir, alidir. La tesma'u fiha. Dolayısıyla ya da bundan dolayı aliye yüce olduğu için orada kötü bir söz işitilmez. Lağiye diye isimlendirilebilecek. Boş, işe yaramaz, anlamsız, kayda değmez, sözler işitilmez, konuşmalar duyulmaz, sesler canlanmaz. Öyle bir cennet ortamıdır ki Allah'ın sevmediği tarzda Rabbin rızasına mugayir herhangi bir tını orada evet kulaklara değmez, gönüllere değmez, gözlere değmez. Yani Rabbin istemediği sesler, sözler, olaylar, görüntüler ve davranışlar lağiyedir, boştur, işe yaramazdır. Bundan dolayı onların bulunmadığı bir cennettir. Kulağı tırmalayan, gözü rahatsız eden, gönle sıkıntı veren görüntülerin olmadığı, seslerin olmadığı bir cennettedirler. Fîhe aynun. Orada da pınar var. Öyle pınar ki cariye akıyor, akıyor. Onlara ebedilik hissi veren, ruhlarına ebediliği tattıran pınarlar. İçtikçe coştukları, hayatlarının neşesinin arttığı, evet, sebiller, selsebiller akıp gidiyor. Fîhe sururun merfuah. Yüce döşektedirler orada. Evet, onların döşekleri var, koltukları, divanları ve orada onlar o yüce, yüksek, makam mevki olarak da fiziki manada da yüksek olan o döşeklerindedirler, o oturma gruplarındadırlar. Bu dünyanınkine benzemez. Yani taksitle alıp da insanı alçaltacak türden şeyler değildir. Bir ömür köle olacak türden şeyler değil. Ya oradaki döşekler insanı şerefli hale getirir, üstün hale getirir. Kölesi olunmaz. Oturacağız, grup olacağız, ev bar sahibi olacağız diye köleleşmez insan, bilakis o rahatlığın merkezidir. Orada rahat eder insan. Her türlü gönül sarhoşluğu bitmiştir. Sadece şimdi cennetin o gerçekten insanı keyif ile Rabbin rızasıyla bereketlendirdiği bir ortam vardır. Ne var başka? Bu ekvabun mevdu'a, bir de konulmuş kadehler hazır. Onlar için, onların isteyebileceği kadar o istekte, o ölçüde kadehler konulmuştur, yanlarındadır. Ulaşabilecekleri ortamdadır. Öyle çaba sarf etmezler. Bir su istiyorum ama kim getirir diye uğraşılabilecek bir noktada değil, hemen yanlarında, ellerinin altında onlar için hazırdır. وَنَمَارِقُ مَصْفُفَ Sıra sıra konmuş yastıklar. Etraflarına donatılmıştır. Evet, dizi dizidir. Döşenmiş tam bir ortam var. Kel bir taraf yok cennette. Yahu şurası kaldı. İnşallah önümüzdeki yılda orayı yapalım, alalım filan diye öyle telaşına kapılacağımız, endişesini yaşayacağımız bir yer kalmamıştır. Evet, dizi dizi yastıklar ve zerabiyyü mebsuse ve serilmiş, döşenmiş halılar, artık her şey tamam. Alt, kenar, üst, içecek, yiyecek, her türlü nimetin, her türlü saadetin, huzurun, keyfin olduğu bir cennet. Niye? Çünkü bunlar sa'y ettiler. Bunlar çalıştılar. Razı olunan bir çabanın içindeydiler. Allah tarafından onaylanmış, kitabın evet dediği, Resulün evet dediği bir hayat tarzını benimsemişti onlar da ondan. Ama ötekiler de çalıştı. Ötekiler de amel etmişti. Fakat onlar Rabbin süzgecinden geçmeyen bir hayat yaşadılar. Hatta ki ona muhalefet etmişlerdi. Peki bunlar şu nimetleri gördükleri halde, bu azabı fark ettikleri halde, bak ki bunları Allah anlattığı halde hala anlamıyorlarsa, baksalar ya şu hayatlarına, efela yanzurune ilel ibil, deveye de mi bakmıyorlar, her gün beraber oldukları, üstüne binip bir yerden bir yere gittikleri şu hayvanlarına, şu binitlerine de mi bakmıyorlar, bakın ki deve, görün, anlayın, öyle bir nazar edin, fark edin. Evet, hepsininle birlikte olduğu için onun ne mana ifade ettiğini kavrayamadınız herhalde. Dönün ve bakın, şu altınızda şu an bindiğiniz deveye bir bakın. Nedir o? Keyfe hulikat? Onu nasıl yaratmışız, görmüyorlar mı? Onun yaratılışına bir baksalar ya. Bakın inşallah. Bu konuda çok bilgi var. Tefsirlerimizde, başka bilgi kaynaklarında devenin ne tür mucizeler barındırdığı pek çok anlatılmış. Ya da başka binit hayvanlarının, bindiklerimizin. Allah bunları yarattı. Bakın, bu yaratılışta sizin için bir şey yok mu? İfade eden bir gerçek yok mu? Hesap günü çağrıştıran bir anlam yok mu? Bu dünya programını Allah'ın yapması gerektiğini anlatan bir şey yok mu? Değilse bakın gökyüzüne şimdi. Ve ile sema, bakın gökyüzüne, bakmıyorlar mı onlar? Keyfe rufiat, onu nasıl kaldırmış, nasıl yüce yapmışız. Üstünüzde duran, gece gündüz, direksiz olarak durmakta olan bu gök, onu nasıl bina etmişiz. Ve ilel cibali keyfe nusibet. Ya dağlar, onlar nasıl dikilmiş, önünüzde sıra sıra duruyorlar, çevrenizde arasında yollarla geçtiğiniz o haşmetli, o yüksek, ta ileride görülen yolcuların, aha işte bizim şehir şu dağın hemen ardında diye sevinç duydukları, ağladıkları, o doruklarını görünce gurbet hislerinin biraz daha tavsadığı dağları onlar görmüyorlar, biz onları nasıl dikmişizdir. Ve ilel arzd, hele ki altlarındaki yer, şu serilmiş olan yeryüzü, keyfe sutihat, biz onu nasıl yaydık, ona da mı bakmıyorlar, bari bir de ona baksınlar, nasıl dayanmış döşenmiş. Cennet arzını da Allah böyle düzleyecektir, cennet yataklarını da Allah böyle yükseltecektir. İşte de cennette tüm nimetler de aynı gök gibi, yer gibi, ya da dağlar gibi, ya da deve gibi Rabbin eseridir. Ya da cehennemin azabı da böylece gerçektir. Düşünmüyorlar mı? Fezekir. Öyleyse sen zikret. Sen anlat, sen gündeme getir. Onların durumları, onların beyinsizlikleri, onların düşüncesizlikleri, onların hiçe sayan tavırları, bana necilikleri, gündem dışı yapmaları seni ilgilendirmiyor. Ya senin görevin, senin derdin anlatmak, zikretmek, gündemde tutmak, evet hatırlatmak. Fezekkir innema ente muzekkir. Çünkü sen ancak busun işte. Sen ancak anlatarak anlam bulansın. Sen gündemde tutarak anlamı olansın. Senin görevin, misyonun, varlık sebebin Allah'ın dininin insanlara duyurulması, zikredilmesi, hatırda tutulması işte budur. Değilse لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ. Onlar üzerinde bir zorba değilsin, bir zorlayıcı, İlla ki sevk edici, olmazsa olmaz deyip cehennemi yutturucu değilsin, sen anlatıcı, onlara gündem sunucusun. İlla مَنْ تَوَلَّ وَكَفَرْ. Amma ki tutar adam döner ve Allah'a, kitabına, senin sözlerine nankörlük eder, küfrederse, فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرِ. Allah-u Teala onu büyük bir azapla azaplandıracaktır. Allah da onu dünya ve ahirette hem de büyük bir azapla, en büyük bir azapla azaplandıracaktır. Çünkü اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ. Sizin dönüşünüz ve onların dönüşü bizedir diyor Allah-u Teala. اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ. Onların dönüşü bizedir, bize gelecekler. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. Sonra onların hesabı da bizedir. Sen hesaplarını görmeyeceksin. Hesaplarını Allah görecek. Allah'ın dininin davetçisi muhasebeci değildir. İnsanların hesabını tutan değildir. O Rabbinin dinini gündeme getirir, sunar ve zikrettikten, gündeme taşıdıktan, onu ortaya koyduktan, hakkın şahidi olduktan sonra zorlamaz. Tavrını belirtmiştir, kendini ortaya koymuştur. Tamam, hesap artık Allah'adır. Çünkü dönüş ona, o belirleyecek, o yapacak, kararları o verecek. İşte gâşiye günü, hesap günü o mutlaka gelecektir. Değerli dinleyenler, 26 ayetlik bu kısa ve fakat konu itibariyle vuruşlu olan sure, Mekke ortamında müminlerin dünyasında pırıl pırıl bir etki bıraktı. Çünkü Müslümanlar bu ayetleri aldıktan sonra, bu ayetler onların gündeminde durduktan sonra onlar artık nimetli bir yüz olabilmenin ancak çabalamaktan geçtiğini ve Allah'ın ayetlerini gündemde tutmaları gerektiğini bildiler. Bu Kur'an'da birçok kere söylenmişti ama bir daha anladılar, bir daha çabaladılar. Şimdi ezilmişlik dönemiydi. Müslümanlar gerçekten köşeye sıkıştırılmışlardı. Ebu Talib'in mahallesinde ambargo içinde kalmışlardı. Ve Müslümanlar için, genç Müslümanlar için, çünkü kavmin ileri gelenleri ağır adamlar, hani fosil denir ya bugünkü manasıyla, o kenarda köşede kendi koltuklarını, kendi ortamlarını, kendi imkanlarını bırakmak istemeyenler muhalefet ediyorlar. Ama öte yandan düz duran gençler, köleler, kadınlar, garibanlar, Allah'ın dininin yaşaması noktasında çaba sarf ediyorlardı. Şimdi moraller ister istemez böylesi bir dönemde bir çöküntü arz edebiliyor. Çünkü kafirlerin baskısı, ekonomik olarak oluşturdukları eziyet, kendilerini mahkum etme çabaları ve eğer siz bu dinde devam ederseniz yiyecek ekmeğe muhtaç olacaksınız. Bak ki canınızı okuruz. Siz ne yapıyorsunuz? Bizim gittiğimiz yolun dışında başka yol olur mu diye çabalayan bu kafirler karşısında Müslüman tansiyonu, imanın evet volümü düşmedi belki ama müminler derin ızdırap geçirdiler. Bu noktada Allah-u Teala onlara maddi olanın geçici, manevi olanın kalıcı olduğunu anlatan örneklerle dolu Kehf suresini indirdi. Müminler sanki bir mağarada gibiydiler Mekke'nin o ortamında. Daralmışlar, bunalmışlar, etrafları kuşatılmıştı. Ve bir avuç mümin, Müslüman, peygamberlerinin etrafında Rabbin dinini yaşama noktasında çaba sarf ederken, bu daralmışlığın tam önü sıra Kehf suresi geldi. Bu sure, onların mağarasının büyük bir bereket olduğunu anlatıyordu sanki. İşte bugün gündemimizde ikinci bir sure daha var sevgili dinleyenler. Kehf suresini daha evvel burada konuştuk sizlerle ya da bolca anlatıldı. O bakımdan sadece değiniler yaparak surenin ne manaya geldiğini hikayelerini özetleyerek anlatmak istiyorum. Kur'an'da 5 surenin Elhamdü ile başladığını biliyorum ben. Bunlardan bir tanesinin de 18. sure Kehf suresi olduğunu hatırlatalım. Kehf mağara demek ve bu surenin başındaki öykü, ilk öykü mağarada Rablerinin rızasını kazanmak için oraya sığınmış olan gençlerin uyuyup daha sonra yine Allah-u Teala'nın istek ve inisiyatifiyle tekrar dirilişlerini konu eden bir bölümdür. Bu bölümden dolayı suremiz bu ismi aldı. Şimdi dilerseniz sureyi kısa kısa konuşalım sevgili dinleyenler.
Elhamdülillahillezî enzele alâ abdihil kitâbe ve lem yec'al lehu ivecen gayyimen liyunzira be'sen şedîden min ledunhu ve yubeşşiral mu'minînellezîne ya'melûne s-sâlihâti enne lehum ecren hasenâ mâkisîne fîhi ebedâ ve yunzirallezîne kâlu ittehazallâhu veledâ.
Elhamd, hamd olsun Allah'a. Şükürler olsun ona. Onun onayladığı hayatı yaşarız. Evet, onun belirlediği, sevdiği ve seçtiği. Rabbim sana hayranız. Verdiğin nimetlere hayranız. Verişine, veriş tarzına, bunları bilişine, bu hikmetine, her şeyine hamdolsun ki sana hayran. Ve senin onayladığına evet Allah'ım. Elhamdu, şükürler olsun sana. Öyle bir Allah ki o kuluna kitap indiriyor. Ve o kitapta eğrilik, bürülük, yamukluk, yanlış yok. Sapasağlam, dimdik, hayatın tam sahibi, tam yetkili bir kitap. Her şey var içinde yerli yerince ve bir uyarı taşıyor. Öyle bir uyarı ki o kitap. Ancak Allah-u Teala'nın gerçek hakim olduğunu bilen, buna iman eden müminlere müjdeler taşımakta. Ve bu noktada imanın eseri olarak salih amel işleyen Müslümanlara kesintisiz, büyük, muhteşem bir ecri mükafatın olduğunu müjdeliyor. Ama öte yandan Allah çocuk edindi diyen kafirlere hangi tür olursa olsun bir uyarı taşımakta. İlk 4 ayette kısaca konu bu sevgili dinleyenler. Allah-u Teala'nın kitap indirici olduğu, bundan dolayı da ona hamd etmemiz gerektiğini anlıyoruz bir. Evet, kitabı indiren Allah'tır. Dolayısıyla bundan dolayı kuluna kitap indirdiği için Allah hamde değer. Ona elhamdülillah denilir. Yani onun istediği şekilde yaşanır, onun beğendiği ve seçtiği bir hayat ortaya konulur. Peki o kitabın konusu nedir? O kitabın konusu imandır. İmana dair salih amellerin yapılışıdır. O kitap bir müjde taşır, cenneti haber eder. Öte yandan cehennemle insanlar korkutur. Uyarıdır. Aman bu yoldan gitmeyin der. Hele ki Allah çocuk edindi. Rabbin işte evladı vardır diyen, böylece sapıkça sözler sarf eden Mekke müşrikleri gibi, yani melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlardı. Uzeyr Allah'ın oğludur diyordu Yahudiler. İsa Allah'ın oğludur dedi Hristiyanlar. İşte bizler Allah'ın oğlu olan bir milletiz diyenler, biz üstün ırkız diyenler bir şekilde onların hepsinin ifadeleri yanlış. Aman ki Allah onları uyarıyor. Mâ lehum bihi min ilm. Ne oluyor bunlara? Onların bir ilmi var mı?
bu konuda bir bilgileri ve la li abaihim, bunu evvelden uydurmuş olan babalarının da bir bilgileri yok. Ya keburat kelimeten tahrucu min efvahihim, ağızlarında koca koca laf geviyorlar. Ağızlarıyla kocaman kelimeler söylüyorlar, üretiyorlar. Başka bir şey değil. Ne bilgiye dayanıyorlar, ne laboratuvar o önemsedikleri teknoloji, bilim, aman ki taptıkları yok. Onunla alakalı bir şey yok. Bilimi şurada üretiyorlar ama hayatı yaşama felsefelerinin nereden üretildiği belli değil. Belli, Allah söylüyor, ağızlarından uyduruyorlar, geveliyorlar. Ya babaları, ya torunları, ya kendileri, birileri tuttular bir yerlerde bir araya geldiler, konuştular, bir karar, bir disiplin, bir prensip, ayak, aman laf, çok söz yazdılar, çizdiler, üstü alt alta kenar kenara koydular. Hepsi ağızların ürettiğiydi ve sonra bir işe yaramadı. اِنْ يَكُولُونَ اِلَّا كَذِّبَ, ancak yalan söz söylüyorlar, yalanı ortaya koyuyorlar. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ عَلَى اَثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يسَ اَسَفَا. Ne oluyor? Tam bu noktada böyle sanki ifade, ben öyle canlandırıyorum zihnimde. Ayetler böyle akıp giderken ilk beş ayette kafirler Allah-u Teala kızarken, onların yaptığı yanlışı ifade ederken durdu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala diyor ki, niye yani? Kendini harap mı edeceksin? Yıkacak mısın kendini? Bitireceksin mi? Bunlar iman etmiyorlar diye, şu Kur'an'a İnanmadılar, bu sözü kabul etmediler diye üzüntünden sen onların ardı sıra yok olup gidecek misin? Bunlar Kur'an'a inanmadılar diye senden ve senin getirdiklerinden yüz çevirdin diye sen üzülüp hayıflanacaksın, perişan olacaksın ve neredeyse kendini harap mı edeceksin? Olur mu böyle şey? Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kadar coşkuluydu ki, o kadar güzel, o kadar iyi ve o kadar gayretli anlatıyordu ki, ama onlar buna rağmen kibirle dinlemiyorlar. İmandan yüz çeviriyorlar, başka yöne doğru yönleniyorlardı. Allah-u Teala'nın ayetlerinin duyurmasında bu kadar çabacı olan peygambere karşı bunu yapınca o üzüldü, içi yanıyordu. Hani şöyle bakıyor, galiba biz öyle hissediyoruz. Kaliteli adamlar vardı Mekkelilerin arasında. Lafı sözü belli, soylu, yani karakterli, kişilikli, iman etse iyi olacak türden adamlar. Hepsi belki böyleydi. Kadınlar, kızlar, yazıktı o akıllara, o zekalara, o tavırlara, o güzelliklere, o bedenlere. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kavmini seven bir adam. Kavminin adam olmasını isteyen birisi. Ve bundan dolayı içi yanıyor, perişan oluyor. Cehenneme doğru koşan bir toplumun eteklerine yapışmış, onları çekmeye çalışan bu adam dinlenilmeyince, ondan yüz çevirince, onun ellerine vurulunca içi doluyor, esef ediyor, neredeyse kendini parçalayacak şekilde koşturuyordu. Dedi ki Rabbimiz ona, ne oldu? Adam olmuyorlar diye yakacaksın mı kendini, yıkacaksın mı, mahvun mu olacaksın? Evet, din anlatılır, din gündeme getirilir, onun için uğraşılır, terlenir, her şeyden çok bu din uğruna terlenir ama kesinlikle yıkılmaz. Kesinlikle harap olunulmaz. Anlatacağız, dinimizi gündeme getireceğiz ama kimse için yıkılmayacağız. Yahu ben bunu çok seviyordum. Adam olmasını çok umuyordum ama 5 yılda emek çekmiştim filan. Hayır, kimse için dertlenmeyeceğiz. Çünkü Allah'ın dinini gündeme getirirken kalplerin ve hayatın sahibinin Allah olduğunu biliyoruz. Biz bir şeye sahip değiliz. Fezekkir, innemâ ente müzekkir. Uyar. Sen sadece uyarıcısın demişti ya biraz önce Allah-u Teala Gâşiye suresinde. Öyleyse parçalamayacağız kendimizi. İnna ce'annâ mâ alel arzu zîneten lehe linebluvehum eyyuhum ahsenu amela. Hayatın kayrası bu. Allah-u Teala'nın metodu bu. Gerçekten şu yeryüzünü diyor Allah-u Teala bir güzellikle yarattı ve tüm bu güzellikler, yeryüzü her ne varsa biz onları sadece insanlar için bir imtihan konusu kılmışızdır. Bakacak ya Allah hangisi daha iyi iş yapıyor diye. Mülk suresindeki ayete benziyor değil mi? Orada Allah-u Teala biz ölümü ve dirimi yarattık, hanginiz daha iyi iş yapacaksınız bakacağız diyor sanki. Burada da böyle. Yeryüzü süslenmiştir. Ağaçlar, bitkiler, vadiler, her şey, o hoş yapı ne içindir? Yeryüzünün bütün gösterişi, aksesuarı, albenisi, ancak hangimiz daha iyi iş yapacak Allah bakıyor. Bunun içindir. Var olan binalar, hayat, caddeler, sokaklar, şehirler, köyler, mezralar, uçurumlar, vadiler, hepsi hangimiz daha iyi iş yapacak? Allah bakıyor. Yani bunun belli olması içindir. Bu bir denenmedir. وَاِنَّا لَجَعَيْلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا Ve diyor ki Allah-u Teala, ve hiç şüphe yok ki zamanı gelince de, vakti saati erince de, yeryüzündeki her şey kupkuru bir toprak haline gelecek. سَعِيدًا جُرُزًا Ve o zaman, o vakit gelene kıyamet koptuğunda, bunların işi bitecek, kayalık, çorak bir arazi haline geliverecek. İşte yeryüzü manzaralar. Allah-u Teala, İmtihan için yarattığı bu yeryüzünde insanlara bir ömür verdi, bir vakit verdi ve bakıyor kim ne yapacak diye. Şu aşamadan sonra yani 9. ayet ile birlikte şimdi de bizlere Allah-u Teala surenin ismi olan Kehf'i anlatacak. Yani Ashab-ı Kehf'i tanıtacak. Ve soruyor şimdi. Em hasibte enne ashabel kehf ve rakim kanu min ayatina acaba? Yani sen şu Kehf grubunu, ashabını, ekibini, mağara çocukları, mağarada yaşayan o gençlerin hikayesini acayip bir ayet mi zannettin? Onları çok böyle dehşet, mucize, fevkalade bir olay mı diye düşündün? Hayır. Sanki evet bu olay önemlidir ama Allah-u Teala'nın yeryüzünde ayetleri pek boldur. Hepsi acayiptir. Yani Allah-u Teala isteseydi çok daha muhteşem olaylar meydana getirirdi. Dolayısıyla şaşkınlığın seni ancak imana sevk etsin. Ama bugün insanlar şaşırırlar. Müthiş bir film seyrettiler. Ağızları bir açık kaldı. Bir kitap okudular. Böyle ne kadar heyecanlandılar. E ne oldu? Böyle bir şaşkınlık İslami değil. Yani bizler evet bu acayip, bu garip ayetler karşısında etkileneceğiz. Ama bu etki bizi kulluğa sevk edecek. Cin suresinde olduğu gibi cinler de böyleydiler. Kur'an'ı dinledikten sonra dediler ki biz acayip bir Kur'an dinledik. Etkileyici, gerçekten şaşırtıcı, şaşkınlık verici bir kitap dinledik dediler ve böylece yollarını değiştirdiler. Bunlar mağaraya sığınan gençlerdi ve şöyle diyorlardı. Rabbena atina min ledunke rahme. Allah'ım bize katından, yanından bir rahmet ver. Ve bizim işimizi tamama erdir ve hey lena min emrina raşeda. İşimizi olgunluğa ulaştır, işimizi tamamla. Biz bilemedik, bizim işimiz yarım kaldı Allah'ım. Biz sana havale ediyoruz. Öyledir değil mi? Gerçekten Ashab-ı Kehf'in hikayesi çok ilginç. Onlar bir kavgaya başlamış kimselerdi. Bir yolun en başına duruyorlardı ama mağaraya girmek zorunda kaldılar. İşleri durdu. Yahu şunu bitirseydik bari, tamamlasaydık. E bizden sonra ne olacak? Bu şehri kime emanet edeceğim? Bana ne? Ashab-ı Kehf mağaraya girdi ve dedi ki Allah'ım işimizi tamamla erdir. Ve heyyi lena min emrina raşeda. Evet Allah'ım işimizi olgunluğa sen eriştir. Bizden sonra sensin. Bizim ardımızda gelen sensin. Bizim ardımızda olan sensin. Ben bu dini ancak Allah'a emanet edebiliyorum. Ve diyorum ki Rabbim işimi tamamla. Ve onları biz kulakları üzerinde mağarada senelerce yatırdık, uyudular, kaldılar orada. Sonra dirilttik, sorsunlar birbirlerine ve hangimiz ne kadar, niye kaldık filan diye hangi grubun daha haklı olduğu belli olsun. Ahirete inananlar mı? Evet, doğru sözlüler ve doğru söylüyorlar. Yoksa ahireti hiçe sayanlar mı? Bu belli olsun diye bir örnek olarak onları belli bir süre mağarada uyuttuk, sonra dirilttik diyor Allah-u Teala. Evet sevgili dinleyenler, bu kıssayı, bu konuyu daha evvel işlenmiş bir konu olduğu için sadece kısa kısa bölümler olarak ifade edeceğim. Biz şimdi sana diyor Allah-u Teala, onların öyküsünü bir hak olarak ifade edeceğiz. Onlar gençlerdi, iman etmişlerdi Rablerine, biz de onların hidayetlerini artırmıştık. Gençti bunlar, ruhları gençti, dinamiktiler, ruhlarında bir dinamizm vardı imandan kaynaklanan ve evet, fiziksel manada da gençtiler. Çünkü belki yaşlarımız üzülmesin ama insanların yaşı biraz fazla olanları değiştirmiyorlar hayatlarını kolay kolay. Ama gençler iman ederlerse onların Allah'ın sözünü kabul edecek bir farklılaşmaya geçişleri daha kolay oluyor. İşte bundan dolayı onlar gençtiler, Rablerine iman etmişlerdi. Allah da onların hidayetini artırdı. Sen ki Rabbine düzgün doğru iman edersen, Allah da senin yolu buluşunu kolaylaştırır ve artırır. Ve Allah onların kalplerini diyor biz bağlamıştık. Bu dine bağlanmışlar, Allah'ı razı etmeye bağlamışlar ve birbirlerine de bağlıydılar. Ayağa kalktılar. İzkamu, ayağa kalktılar. Böylesi bir kalkış ki hem kıyam, namaz adına, kulluk adına, dini insanlara anlatma adına ve diyorlardı ki o kalkışta Rabbimiz Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başka ilaha, ondan başka hayata yön verecek bir kimseye, bir merkeze inanmıyoruz, inanmayacağız. Eğer ki bunu yaparsak biz gerçekten sapıtır, perişan olmuş oluruz. Yalan yanlış söz söylemiş oluruz. Çirkin bir iş yapmış oluruz. Şu kavmimiz var ya, onlar tuttular Allah dışında bir takım varlıkların peşi sıra gittiler. Nefislerini, krallarını, prensiplerini ilah edindiler. Taş, taraba, odun, evet bir takım heykeller, putlar edindiler ve bunlara tapmaya kalktılar. Eğer ellerinde bir delil olsaydı ya bari, öyle de değil. Olsaydı ki olmayacaktı, imana dönerlerdi. Bir delil, bir sulta da yok ellerinde. Allah hakkında yalan uyduruyorlar. Ve Allah'a karşı iftira edenden daha zalim kim olar? Allah'a yalan söz iftira eden, Allah'ı yanlış tanımlayandan daha zalim kim olabilir ki? Bu durumda sığınalım mağaraya dediler. Dedi ki işlerinden biri, madem onlardan ayrıldık, onlardan farklı bir yön çizdik, bundan dolayı tavrımızı da ortaya koyduk, belirttik, biz buyuz deyip kendimizi açığa çıkarttık, izole ettik, belirttik. Bakın ki biz imanlıyız, sizin gibi gavurca yaşamıyoruz dedik madem öyle. Sadece Allah'a kulluğumuzu deklare ettik. O zaman mağaraya sığınalım. Bak ki çıkış yok başka. Gidebileceğimiz bir yer yok. Ya mağaraya girelim, şuraya sığınalım, şu belli olan mağaraya. Allah bizim işimize bir rahmet ile yol açsın. Bir inşirah versin, bir açılım nasip etsin. Bizi yaysın. Toplumda, hayatımızda, önümüzde bir şeyler ortaya çıkarsın Allah. Her duvar bir kapıdır ve Allah umat kapılar açandır. Kim ki Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah ona çıkılacak yeni kapılar lütfeder, hem de ummadığı noktalardan. Öyleyse biz de Rabbimizin o bize sanki şu anda gösterdiği mağaraya sığınalım ki Allah bizim işimize bir genişlik versin rahmetiyle ve yuheyyi lekum min emrikum mirfaka ve bize kolaylıklar hazırlasın. Bir mirfak, bir çıkış noktası, böyle bir başka açı versin de böylece biz kurtulalım dediler. Böylece bu sözlere mağaraya sığındılar, mağaraya yattılar. Evet, sen onları baksaydın, görürdün şöyle. Evet, yıllarca güneş doğuyordu üzerlerine ve güneş doğduğunda onların mağarasının sağ taraftan yalayıp geçtiğini, batarken de onlara dokunmadan şöyle sol yandan geçip gittiğini ve onların da mağaranın geniş bir noktasında bulunduklarını görürdün. Bunlar Allah'ın ayetlerinden bir ayetti. Zelike min ayatillah. Bu da ayettir. Bunlar toplumsal ayetler. Men yehdillah fehuvel muhted. Artık kim yolu, doğru yolu bulmak ister ve Allah da kime doğru yol gösterirse o yolu bulmuştur. Ama doğru yolu bulmaya yanaşmayan, cennet yolunu bulmaya yanaşmayana hiçbir ayet fayda vermez. Ve men yudlil felen tecide lehu veliyyen murşida. Ama kim ki yoldan çıkar sapıtırsa artık ona yolu gösterecek, olgunluk yolunu gösterecek bir dost ona bulunmaz. Sen onlar uyanık zannedersin. Baktığında görürsün ki onlar sanki uyanıktır. Halbuki uyuyorlar. Biz onları sağa ve sol taraflarına çevirip durduk. Köpekleri de mağaranın girişine ayaklarını uzatmış. Orada yatmış, uyuyakalmış. Onlara böylece bu hal, bu görüntü, bu manzara üzerinde rastlasaydın arkanı döner kaçardın. Onlarından dolayı, onların bu yatışından dolayı için korkuyla dolardı. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söyleniyor. Onların o görkemli yatışları. Bu Allah'ın korumasıdır işte. Allah dilerse bunu yapar. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında da çok geçmeden böylesi bir mağara deneyimi olacak. İki kişiden birisi olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir ile birlikte o Sevr mağarasına sığındıklarında kapıya kadar gelen kafirler onları bilemediler, göremediler, anlayamadılar. Belki işlerinde korkuyla dönüp gittiler. Oysa eğilseler, baksalar fark edeceklerdi ama bakamadılar. İşte onları görseydin, diyor Allah-u Teala, için korkuyla dolardı senin de. Rabbimiz korumuştu onları. Yıllar ve yıllar boyu orada kaldılar. Ta ki diriliş günü gelinceye kadar. O hesap günü gelinceye kadar. Ama bu hesap günü kıyametteki hesaptan farklı. Bu diriliş günü de farklı. Çünkü bunların dirilişi asıl dirilişe bir ayet. Ve bunların hesabı, yani kimin ne söylediği, doğru mu yanlış mı, hangisinin olduğu belli olsun diye dirilttikleri gün, diriltildikleri gün ve hesapların yapıldığı gün farklı bir gün olacak. Ve kezalike be'asnahum. Böylece biz onları dirilttik. Liyetesâelû beynehum, aralarında soruşsunlar diye, sorsunlar diye. Dedi ki işlerinden birisi, ne kadar kaldık? Bir gün ya da bir günün bir kısmı dedi diğeri. Diğerlerinden bazılar dediler, Rabbimiz bilir ne kadar kaldığımızı. En iyisi şehre bir adam gönderelim, içimizden birisini de bir parça parayla şu şehre gitsin. Baksın, bizi araştırsın, gelsin en temiz yiyeceklerden. Şöyle helal olan rızıklardan bir rızık getirsin bize. Ve aman dikkat etsin, araştırsın. Çünkü bu hassas konudur, rızık mevzu. Harama el uzatmayız biz. Müşriklerin ürettiği bir hayat tarzının ürünleri bizi ilgilendirmez. Boğazımızdan geçene dikkat etmek durumundayız. Bu noktaya aman dediler. Araştırsın, dikkatli olsun ve bir de kendini fark ettirtmesin. Ve dikkatli olarak kafirlere inanmayan sistemin insanlarına evet kendini hissettirmesin. Çünkü eğer onlar anlarlar, bilirlerse o zaman bizi taşlarlar, öldürürler. Ya da yolumuzu çevirirler, kendi yollarına döndürürler. O zaman da eğer dönersek onların yoluna, hayat tarzlarına ebediyen iflah olmayız. İşimiz biter. Bakın Müslümanların ciddiyeti bu noktada. Evet aç kalmaya razılar belki ama kesinlikle yollarını değiştirmeye razı değiller. Karınlarının boşluğunu belki kabul edebilirler belki ama kesinlikle fikirlerinin gitmesine izin veremezler. Kafalarında böyle bir hassasiyet, böyle bir iştenlik var. Uyandıktan sonra ilk düşünceleri bu oluyor. Evet, kalplerinde bu iman ile belki midelerindeki açlığı da düşünüyorlar ama midelerindeki açlığı düşünürken hassasiyetten hiç uzak değiller. İmanın getirdiği bir dikkat ile bakın bir adamı yollayacaklar şehre. Galiba anlatan da dinleyen de ben ve sizler olarak hepimiz çok dikkat etmeliyiz bu mevzuya. Yani boğazımızdan geçen şeylere ve bu noktadaki hassasiyetimize. İman eden bir adamın hayattaki en büyük hassasiyetlerinden bir tanesi de herhalde bu olacak. Buradan bu ayetlerden biraz da bunu anlasak diyorum. Ve tabi anlaşıldılar, bilindiler ve onların mağaradan gelen büyük adamlar olduğunu anladılar, bildiler toplum. Böyle şey diyor Allah-u Teala ve kezalike a'sarna aleyhim liya'lemu enne va'dallahi hak ve enne sa'ate la raybe fiha. Böylece biz şehir halkını onların halinden haberdar ettik ki tüm insanlar Allah'ın verdiği sözün gerçek olduğunu bilsinler, kıyametin şüphe götürmez bir gerçeklik ile gerçek olduğunu kavrasınlar, kesinlikle bilsinler diye biz onların bu şekilde bilinmesini sağladık. Evet, bunlar dikkatliydiler çünkü toplumu hala kafir zannediyorlardı. Oysa toplum değişmiş, farklılaşmış, imanlı olmuş ama imanlarında sakatlıklar olan, yamukluklar olan, yeterince düzgün imanlı olmayan erler, insanlarla doluydu. Bundan dolayı Allah-u Teala onlara kıyametin gerçek, hak, hakikat olduğunu, bu konunun tartışma götürmediğini ifade etmek üzere onları bildirdi. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ Aralarında işi tartıştılar, ne yapacağını bilemedi insanlar. Ve baktılar ne olacak, tartışıldı. Aralarında mağaradakilerin durumlarını tartışıyorlar ve şöyle diyorlardı. قَالَ الَّذ۪ينَ غَلَبُوا عَلَى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا Böylece onların üzerine bir bina yapalım ki şöyle onları kuşatalım. Onların üzerine bir mescit yapalım, bir kutsallık duvar örelim ki onların sözü, onların etkisi halka ulaşmasın. Ya da bu kutsal adamların, bu mübarek insanların etkisi böylece bloke edilsin. Yani doğrudan söz yerine işte burada kutsal adamlar yatıyordu diye belki insanlar gelecekler. Onların türbelerine, mescitlerine ipler, çöpler takacaklar ama onların mesajını algılamayacaklardı. Ola ki durum böyleydi. İşte din benden sonrasını bana sormuyor. Benle beraber olanı yaşayacağım. Benden sonra beni bile kötü kullanabilir. Şu azizleri, şu mübarek insanları, şu mağaranın gençleri bile kendi ölümlerinden sonra bu şekilde kullanılmışlar. Değil mi ki peygamberlerin kabirleri bile böyle kullanılıyor? O zaman benden sonrasını bilmiyorum. Ama ben bugün dinimin ihyası ve inşası için çaba sarf etmek durumundayım. İnsanlar işin sayısal yönüyle ilgilendiler. Mesaj yönünü unuttular dediler. Onlar üç kişidir, dördüncüler köpek. Yo yo yo, beş, altıncıları köpek dediler. Taşladılar bilinmezlikleri. İmana değer olan bu konu üzerinde duracakları yerde, imanları gereğince bu hayattan ahireti öğrenmeleri gerekirken tuttular taşladılar bu konuyu. Öylesine attılar. Dediler, yok altıdır, yedincileri köpek. Böyle söylediler. Yedi dediler, sekizincileri köpek. Söylediler sözler. De ki onlara, Rabbi e'lemu bi'iddetihim ma ya'lemuhum illa kalil. De ki onlara, onların sayısını en iyi Rabbim bilir. Zaten çok az kimse onlar hakkında kayda değer bir şey bilmektedir. Evet, öyleyse فَلَا تُمَارِ ف۪يهِمْ اِلَّا مِرَاءً zahira. Artık sen de onlar hakkında sana açıkladığımız kadarına razı ol da tartışmaya girme, başka söze dalma. فَلَا وَلَا تَسْتَفْتِ ف۪يهِمْ مِنْهُمْ اَحَدًا. Bu konuda hiç kimseden bir fetva, malumat, bilgi istemeye de kalkma. Yahu Ashab-ı Kehf konusunu bir araştıralım. Bakalım neler varmış, sağda solda toparlayalım. Böyle bir derdin olmasın. Kitabın anlattığı bilgi seni imana sevk eder ve senin kulluğuna yarayışlıdır. Sayıları, kaç oldukları, nerede yaşadıkları, ne kadar oldukları filan, bunlar seni ilgilendirmiyor. Seni ilgilendiren şu sonuç. وَلَا تَكُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاِلٌ ذَلْكَ غَدَى. Yapacağım bir şey hakkında ben bu işi yarın mutlaka yapacağım deme. Çünkü inşallah programında yaşarsan Allah-u Teala dilerse yarın şunu yapacağım diyebilirsin. Ve o zaman da bugünün de yarın Allah'ın elinde olduğunu bilen bir Müslümanın hayat görüşü farklı olacaktır. Ama yapacağım, edeceğim, şunu yarın mutlaka diyenler Allah programını hiçe sayan kimselerdir. İlla yeşaallah, ama Allah eğer izin verirse böyle böyle yaparım demek Allah programlı bir hayat yaşamak demektir. Ama unuttun diyelim ki bunu yapmayı, bunu anmayı. وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَس۪يتَ. Ve unuttuğunda Rabbini gündeme getir yeniden. Aman ki inşallah de. وَقُلْ. Yine de ki عَسَى اَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. Ve de ki umarım Rabbim beni bundan daha yakın bir şekilde doğru yola eriştirir. Bunu söyle. Olgunluk yolunu Allah umarım yakın bir an, yakın bir yol, yakın bir şekilde beni eriştirir de. Rabbinden de bunu talep et, bunun derdini güt. وَلَبِثُوا ف۪ي كَهْفِهِمْ سَلَاسَمِيَةٍ سِن۪ينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. Yine bazıları dediler onlar mağarada 300 yıl kaldı ve bu sayıya 9 daha eklendi ya da. Böyle diyenler de olacak. De ki قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا. Ne kadar kaldıklarını Allah en iyi bilir. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي حُكْمِه۪ اَحَدًا. De ki, onlar ne kadar kaldığını en iyi Allah bilir. Göklerin ve yerin tüm bilgileri Allah'ın elindedir. Gayıp olan, bizce bilinmeyen şeyler var. Evet, sadece Allah-u Teala'nın görücü ve bilici olduğunu bil. Sen de gör ve dinle ve anla ve kavra. Artık işin bu. Allah'tan başka bir dost, bir yardımcı, hayat programı yapacak kimse yok. Allah'ın dışında Allah'tan başka hayata şekil verecek yok. وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي حُكْمِهَا هَدَى. Artık Allah ki o kendi hükümranlığına kimseyi de ortak etmez. Bunu da böylece bil. Hayatın hakimi o, sözün sahibi o. İşimiz onun elinde. Öyleyse teslim olacağız. Neye? Kitaba. وَتْلُ مَا اُوحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. Allah'ın sana gönderdiği, vahyettiği şu kitaptan oku. Rabbinin kitabından oku, tilavet et, onu gündeme taşı. La mubaddile li kelimatihi. Rabbinin kelimelerinde bir değişiklik bulamazsın. Ve len tecide min dunihi multahada. Artık Allah'tan başka dayanacak, güvenecek bir merci de bulma imkanın yok. 27. ayete kadar geldik sevgili dinleyenler. Kehf suresinde. İnşallah bu ayetten itibaren suremizin kalan bölümlerine devam edeceğiz. Velhamdülillahi rabbil alemin.